Ayrım 9.
Sayfa 98. Güçlü oyuncularla yoğun bir oyun kurma olanağı da böylece ortadan kalkıyordu. O da ister istemez kendini yeni ortama ayarlayacak, kumpanya kurup halkı güldürmeye bakacaktı. Dümbüllü de bunu yaptı. Yarı vefakarı Tevfik'le kafa kafaya verip elindeki defterleri, daha sonra Paşazade Refet'in naşitten derleyip getirdiği defterleri, kârı kadim tiryakileri kadar titiz, ince eller sık dokur olmayan bir kalabalığa, belki kaba ve yüzeyde bir biçim içinde ama muhakkak güldürecek bir kıvamda sunmak yolunu tuttu. Halk da onu sevdi. Dümbüllü'nün uzun yıllar halk tiyatrosu alanında rakipsiz olarak icra-i lubiyat edişi, büyük ün ve para kazanışı, onun doldurduğu bu gediği kalabalıkları eğlendirme gediğini o dönemde başka tiyatroların dolduramamış olmalarındandır. Bütün bunları ünlü halk komiğinin tiyatro tarihindeki yerini daha iyi belirtmek kaygısıyla özetliyorum. Dümbüllü İsmail olayların gidişi içinde yalnız bırakılmamış, bilinçli ve sorumlu makamlardan, nerede o makamlar, uyarılmış, maddi destek görmüş, donatılmış, olanaklara ulaştırılmış olsaydı, halk tiyatromuz bugün içinde bulunduğu bu sahipsiz ve yozlaşmış durumdan muhakkak kurtulmuş olurdu. Çünkü İsmail'in kişiliği ve sanatı halk tiyatrosu atılımı için biçilmiş kaftandı. O, bu biricik sermayesi ve halk adamı içgüdüsüyle yalnız bırakılınca yapabileceğinin yine de en iyisini yapmaya çalıştı. Tipik Türk komiği. Dümbüllü'nün sanatçı olarak, Türk halk komiği olarak özellikleri nelerdi? Bir kere en büyük avantaj doğuşuyla birlikte dünyaya getirdiği tipiydi. Yüzü, yüzünün en karakteristik yeri olan kalın kaşları, kulakları, bakışı, sonra ağzı ve nihayet ufak tefek, sevimli mi sevimli vücut yapısı, cüssesi, içine doğru çarpık kısa bacakları. İsmail'in yüzünde en büyük rol kaşlara düşerdi. İsmail kaşları ile şaşar, kaşları ile kızar, kaşları ile sevinir, kaşları ile şaka ederdi. Bu kaşlar bazen adeta yüzün yarısını kaplar gibi olurdu. Kaşlardan sonra en belirli mimiklerin kaynağı ağzıydı. Bu ağzın ölçülü mimiklerine yanağın biri ve gözler, yaygın mimiklerine ise yüzün bütün alt tarafıyla burnu da katılırdı. Bütün eski halk sanatçılarımız gibi yüz adelelerinin her birine söz geçirebiliyordu. Halk kitlelerine duygularını bu aynadan iletiyor, ayrıca görüntü güldürüsü sağlamak bakımından da aynı yola başvuruyordu. Dümbüllü İsmail'in vücut yapısı da onun güldürücülüğünde ayrı bir yardımcı unsurdu. Bu ufak tefek, kalın kaşlı, sevimli bakışlı, babacan adam her şeyden önce halktan bir adamdı, bir halk adamıydı. %100 halktı. Dümbüllü %100 Türktü. Halkla özdeşleşmesi için ayrıca bir çaba gerekmiyordu. Görünmesi için şaşılacak bir özdeşleşme meydana geliyordu ve artık ne yapsa, ne etse, ne söylese hemen benimseniyordu. Sıcak sıcak. Yaratılıştan avantajlarından biri de kişiliğine çok uyan ve klavyatürü fakir ama tam tipinin gerektirdiği karagöz ve kavuklu sesiydi. Yaratılıştan gelen avantajları yanında Dümbüllü, oyunculuk sanatının bazı inceliklerini ya ustalarından öğrenip ya da kendi kendine arayıp bularak sonradan edinmişti. Bunların içinde de kendi kişiliğine en uygun olanları geliştirip sanki onu doğal bir niteliğiymiş sandıracak hale eriştirmişti. Mesela yüz mimiklerinde bazen çok abartıya kaçmasına karşın bazen de rolün gereğine göre çok ölçülü, yaman bir underplay ustası olabilirdi. Bu underplay tutumuna renksiz hissi veren o ağır tempolu, kalın, karagöz ses tonu da çok yakışırdı. Bu ses tonu ile saf görünüşüyle en olmadık nükteleri hiç önemsemeden şöyle bir atıp geçivermesi, büyük halk kalabalıklarının tadına doyamadığı bir güldürü kaynağı olurdu. Bunu seyircinin underplay oyununu bilinçli olarak değerlendirmesinden çok, Türk halkının alçak gönüllülüğü hangi alanda olursa olsun bilinç altından sevişine, sayışına bağlamak galiba daha doğru olur. Dümbüllü İsmail'in bu genel alçak gönüllülüğünü destekleyen bir özelliği halka olan, seyirciye olan içten saygısıydı. İstanbul efendilerine özgü bu olgun ve çelebi tavır sahnedeki tutumuna, sesinin tonuna, jestlerine, mimiklerine kadar sinmişti. Bu saygı çoğu sanatçıda görüle geldiği gibi klişe, zoraki, yapma bir poz değildi. İçten gelmeydi. İsmail'i boyutlu bir halk sanatçısı yapan da belki buydu. Aslına bakacak olursanız İsmail'in nükteleri de bütün halk sanatçılarınınki gibi biraz kaba ve yüzeyde şeylerdi. Ama İsmail bunları bu saygının ve ustalığın imbiğinden geçirip bize sunduğu zaman çok daha kapsamlı anlamlar taşıyan sehli mümtenilermiş sandırabiliyordu. İsmail bütün tuluat oyuncularımız gibi aynı anda hem rolde hem rol dışında olabilme yeteneğine sahipti. Batılı oyuncuların ayrı kurslardan geçmeden beceremediği bu hüneri o ustalarından öğrenmiş, su içer, nefes alır gibi doğal bir alışkanlık haline getirmişti. Timing ustası. İsmail büyük bir timing ustasıydı. Pişekarın dişi sözüne cevabını, erkek sözünü, Frenkler'in deyimiyle pointsini yapıştırmadan önce tam dozunda bir duraksaması vardı ki bu ona biraz sonra patlatacağı nükteye bir gerilim vurgulaması sağlar. Hem de bu susku ile yarattığı bir anlık bönlük aldatmacasını hiç beklenmedik esprisinin kahkahaları içinde eritme fırsatını verirdi. Her konuda olduğu gibi özellikle tuluat esprisinin timingi konusunda ustayı 4-5 gece ısrarla izleyip bir şeyler kapmaya çalışan Altan Erbulak'tan dinlemiştim. Tevfik'in "Evet ama ne hakla" repliğini dümbüllü duymamışlıktan gelip yineletmiş. "Ne dedin ne dedin? Evet ama ne hakla? Duymadım Tevfik, ne diyorsun? Ne hakla efendim, ne hakla? 35'e bakla." Seyirci esprinin patlamasıyla gür diye gülüyormuş. Altan "Demek bunun usulü bu" demiş. 3 kere yineleteceksin, sonra patlatacaksın. Ama ertesi gece aynı yer gelince bakmış ki usta Tevfik'in ne hakla repliğine hiç beklemeden 35'e bakla cevabını yapıştırmış. Halk yine gür. Belli bir kuram peşindeki acemi çırak Altan afallamış. Bu değişikliğin nedenini sorduğunda Dümbüllü'den aldığı cevap şu olmuş. "Evlat, suali kaç kere tekrarlatacağımı ben de bilmem. Onu halk bilir." Tam bir halk komiğine yaraşacak sehli mümteni bir cevap. Altan bunu bana sorsa, tiyatro bilimi üzerine mürekkep yalamış bir hoca olarak ukalalığa kalkar. "Espri bir orgazma benzer Altan" derdim. "Orgazma damdan düşer gibi varılmaz. Bu karşılıklı bir uyum işidir. Sevgiliyi ısıtma süresi sevgiliye göre değişir. Tıpkı onun gibi bir gecenin seyircisini de bazen fazla ısıtmak gerekir. Öteki gecenin seyircisi zaten ısınmış olur. O zaman uzun boylu uzatmalara gerek yoktur. Kıvamı yerindeyse replik hemen yapıştırılır. Bu konservatuarlarda öğrenilmez. Halkla övür olmuş, halkın nabzını elinde tutan halk sanatçısı onu herkesten iyi bilir. Çünkü o halkın bir sismografi gibidir. Hamdi de, Hasan da, Naşit de böyle birer sismograftılar. Münir Özkul da öyledir. Dümbüllü'nün ona gider ayak kavuğunu vermesi, el vermesi boşuna değil. Dümbüllü işte böyle bir sismograftı. Tevfik de öyle. Bu vesileyle onun daimi pasörünü rahmetle analım. Tevfik'in alçak gönüllü, hep ikinci planda kalma olgunluğundaki pişekarlığı, Dümbüllü'ye sanatını en iyi değerlendirme olanağını sağlardı. Tevfik'le her konuşmamızda onun eski İstanbul efendiliğine ve hecelerin bazısını yiyerek bazısını acele kaydırarak konuştuğu Üsküdar ya da Topkapı Türkçesine hayran kalırdım. Hazin bir yazgı. Bu eski halk sanatçıları yaratılıştan çok alçak gönüllü, hatta biraz da aşağılık kompleksli oluyorlar. Dümbüllü'nün geçkin yaştaki son evliliğinin ürünü kızı Serpil'i bir gün bana LCC'ye getirip "Biz alaydan yetiştik. Bunun okuldan yetişmesini istiyorum. Kızımı Üstad Muhsin Ertuğrul'a ve size emanet ediyorum" deyişine çok şaşmıştım. Mesul Üstünel'in ısrarı ile kurduğum, daha sonra da rahmetli hocam Muhsin Ertuğrul'un, dostum Yıldız ve Müşfik Kenter'in, Alganların da katılmasını sağlayarak çağdaş bir özel konservatuar haline dönüştürdüğümüz bu okulda onun kızına öğretebilecek elbet çok şey vardı. Ama Dümbüllü'nün kendi öğretebilecekleri bizde eksikti. O alanın tek hocası Dümbüllü'ydü. Tuluat sanatının büyük ustasının, tuluat sanatının geleceğinden umudu kesip sevgili kızını yeni tiyatro akımlarına uygun yetiştirmek gereksinmesini duyuşu beni hüzünlendirmişti. Yarısızlık kadar bir sanatçıyı yıkan şey yoktur. İsmail işte böyle bir ruh halindeydi. Siz şu garip tecelliye bakın ki, Dümbüllü bize gelip kızı için Batı tiyatrosu tekniğine talip olurken, ben o tarihte Kanuni Esasi kahvesinden çıkmıyor, Adil Güldürür'den, Niko'dan, eski tuluatçılardan orta oyunu kolpaları, tuluat oyunu defterleri derlemeye çalışıyordum. Dümbüllü İsmail, orta oyununun son temsilcisi midir, değil midir, bunu bırakalım. Biz orta oyununa sahip çıktık. Ona mesela İtalyanların Commedia dell'arte'lerine gösterdikleri saygı ve özenin %1'ini gösterdik mi ki şimdi orta oyunumuzun son temsilcisi öldü diye hayıflanmak hakkını gülünç olmadan kendimizde görebilelim. Biz olsa olsa Dümbüllü bizi artık güldüremeyecek diye ancak bencilce, evet yalnız bencilce üzülebiliriz. Dümbüllü İsmail hiç katkısız, yapmacıksız, bizden olan, işinin ehli, usta bir halk komiğiydi. İlgisizlik içinde tek başına yapabileceğini yaptı ve gitti. Tombul tatlı bir adam. Selçuk Kaskan'ı bilmeyenlere anlatmak kolay değil. Büyük kalabalık onu radyodaki Uğurlu Giller dizisinden tanır. Kaptan Amca diye de başka bir dizisi vardı. Televizyona bazı medah skeçleri yazdı. Dolap Beygiri ve Almanya'dan Bir Yer Gelir Bizlere adlı iki de komedisi oynanmıştı. Bütün bunlar onu tanıtmaya yeter mi? Hiç sanmam. Bu yazıları Selçuk Kaskan'ın kişiliğinin onda biri bile değildi. Ölümünün verdiği büyük acının hızına kapılıp abartılı değer yargılarına girişen edebiyat dışı bazı kişiler, onu Hüseyin Rahmi, Ahmet Rasim, Sermet Muhtar gibi tipik İstanbul yazarlarının son uzantısı saymaya bile kalktılar. Eminim buna Selçuk bile gülümserdi. Selçuk Kaskan bence yazar olmaktan çok asıl yaşayan kişiliğiyle, hadi onun sevdiği bir deyimi kullanayım, nevi şahsına mahsus bir tatlı adamdı. Adalı Avni gibi, Sakallı Celal gibi, Bal Mahmut gibi asıl sohbeti, hazır cevaplılığı, sıcak ve dost elektriğiyle genç bir İstanbul efendisiydi. Genç değişim göreli bir tanımdır. Çocukluğundan beri yaşından çok görünen Selçuk, herkesin dilinin ucuna ağabey lafını getiren bir olgunluk havasındaydı. Ama biz onu ta okul sıralarında tombul bacaklarını açıkta bırakan kısa pantolonlu dönemini anımsayan yaşta olan ağabeyleri için o her zaman sevimli ve tombul çocuk kaldı. Selçuk Galatasaray yatakhanesinde yırtmaçlı gecelik entarisi giyen tek öğrenciydi. Pijamalıların ortasında kendine tutucu bir ayrıcalık sağlayan bu gece giysisiyle adeta övünürdü. Osmanlı ailelerinin tüm ince geleneğiyle yetişmişti. Doğancılar'da eskilerin deyimiyle konak yavrusu bir köşkte doğmuş, durmuş, oturmuş, görgülü bir ailenin içinde büyümüştü. Henüz İstanbulluluğun çok belirgin bir ayrıcalık sayıldığı bir dönemin çocuğuydu. Üsküdar ise İstanbul'dan daha İstanbul, koyu İstanbul, halis İstanbul olduğuna göre Selçuk bununla ne kadar övünse yeriydi. Övünmezdi ama zengin ve ince bir birikimin ürünü bütün İstanbul efendileri gibi bunu doğal karşılar, üzerinde bile durmazdı. Bu Osmanlı efendiliğine daha sonra Galatasaray'da aldığı Fransız kültürünün bazı meziyetleri de eklendi. Bazı diyorum, bunlar içinde espri vardı, mizahi bakış vardı, zevk inceliği vardı. Ama toplumsal atılımlara karşı tolerans da olsa elbette daha iyi olurdu. Neylersiniz ki rahmetli Selçuk Kaskan bu alanda kendinden önceki kuşaktan bile tutucuydu. Bu tutuculuk da kaba bir tutuculuk değildi. Daha çok hoyratlaşan dünyaya uyamayıştan gelen bir geçmiş özleminden kaynaklanıyordu. Kenterlerin ve arkadaşlarının şaşılacak bir ustalık ve gündelik ton içinde yansıttıkları Uğurlugil ailesi, nasıl zamanımızda yaşamakla birlikte geçmiş kuşakların niteliklerini yansıtmak anakronizmi içindeydiyse, sevgili Selçuk'umuzun da yaşadığımız dünyaya panjurlarını kapamış, bacılı dadılı eski günleri hayal etmeyi yeğlemiş gibiydi. Fırtınaları, çekişmeleri sevmiyordu. Für Elize. Adadaki evinin önünden tura çıkmış arabalar geçsin isterdi. Atların çıngırak sesleri çocukluğundan beri alıştığı bir fon müziğiydi. O dinmesin isterdi. Otururken, çalışırken, konuşurken bu sesleri duymayı severdi. Ama ada eski ada olmaktan çıkmıştı. Spenditlerin, Hotel de Entrance'lerin, yat kulüplerin ve bunların müşterisi beyaz keten ya da sadakor elbiseli İsmail Kemal mamulatı, beyaz üstüne kahverengi ya da siyah burunlu iskarpinli Atatürk mebuslarının, gün görmüş azınlık kibarlarının yerlerinde yerler esermiş, artık Splendid'in bahçesindeki orkestradan Carmen Silva valsi, aşağıdaki belediye gazinosundan Necip Celal'in romantik tangoları, evlerdeki piyanolardan Für Else melodisi yükselmezmiş. Bunları bilmek bile istemez gibi sanki hep o adayı, çocukluğunun o mutlu saydığı, huzurlu saydığı dönemini anımsayarak yaşardı. Güney Amerika tangoları. Selçuk'un Orhan Avşar Orkestrası'ndaki tango şarkıcılığını anımsadım birden. Eduard Blanco'nun ve orkestrasının İstanbul'u birbirine kattığı yıllar, Selçuk henüz çocuktu. Tango merakını oradan almış olamaz. Kendi rivayetine göre İspanyol tangolarındaki ihtisasının kökeni bir İspanyol dilberine duyduğu gençlik aşkıymış. O hızla bu müziği incelemiş, o tangoları öğrenmişti. Duymuş olanlar hatırlayacaklar. Çok içten, çok temperamanlı bir söyleyişi vardı. Bunların da kısa ve esprili sunuşlarını bizzat kendi yapardı. O tarihte rahmetli Mesut Cemil'in ısrarı ile radyonun yılbaşı bayram güldürü programlarının çoğunu ben yapardım. İşlerimin yine başımdan açtığı bir sıra bu işi yapamayacağımı söyledim. Radyoyu güç durumda bırakmak da olmazdı. Yerime birini salık vermemi istedikleri zaman bunu iki kişinin yapabileceğini, birinin Adnan Veli, öbürünün de Selçuk Kaskan olabileceğini söyledim. O zamana kadar tango şarkıcısı olarak bellenen Selçuk'un adını verişimi yadırgadılar. Sade onlar değil, bu önerimi kendine anlattıkları zaman bizzat Selçuk Kaskan da çok şaşırmıştı. O zamana kadar böyle bir şey yapmamıştı. Ama sonradan kendinin de söylediği gibi, madem ki Haldun yapar demiş, o halde herhalde yaparım diye kolları sıvadı. Yaptığı program çok da iyi oldu. Ondan sonra arkası geldi. Selçuk'u bu çarçur işlerden daha ciddilerine, piyes yazımına da ben ittim. Adadaki Capri gazinosunda bana ilk perdesini okuduğu günkü heyecanını hala hatırlarım. Bir hoş seda. Selçuk onu tanıyanların belleğinde kolay unutulamayacak kadar renkli, tatlı, yumuşak, romantik bir insandı. Ona nesli tükenmiş bir huzur ortamının son kalıntısı da denebilir. Boğa gözlükler altından hep sevecenlikle ya da tatlı bir muziplikle bakan camlı gözleri, okşama duygusu veren tombul yanakları, hep gülmeye eğilimli dudakları, çenesi ve sevimli gerdanı, insana sevgiyle uzanan tombul ve sıcak elleriyle ayaküstü punduna getirip anlatıverdiği, kimsenin onun kadar tatlı anlatamadığı fıkralarıyla yaşamımızı ısıtan, içimizi ısıtan Selçuk artık yok. Çok sevdiği ve kendisiyle yaşamını birleştirdiği için her fırsatta teşekkür ettiği eşini ansızın yitirmek, zaten ölüm kalım savaşı içinde yaşayan Selçuk Kaskan'ı büsbütün yıkmıştı. Kara günlerinin tek dayanağından olduktan sonra hala direnebilişi bile onun içindeki bitmez neşe kaynağının son bir çabasıydı. Bir hastane dönüşü sandviç almak için elini cebine attığı anda herkesi bir gün kavrayacak olan karanlık onu da kavradı. Bu kubbede gerçekten bir hoş seda bırakıp Selçuk da gitti. Fortiter in re suaviter in mudo. Resmine bakın. Kabarık saçları özgürlüğünün, filozofluğunun simgesi gibidir. Geniş, çıkıntılı, yaşına oranla kırışmış alnı, geniş kültürünü, havaya hafif kalkık sol kaşı ise kül yutmazlığını belgeler. Bakışları zekasının olduğu kadar sevecenliğinin de yankısıdır. İki gözün arasında burnun üstündeki çatıklık ödün vermezliğinin işaretidir. Uçları hafif yukarı kalkık ağzı, yüzdeki ilkeciliği yumuşatmak ister gibidir. Çenesinin ortasındaki çukur da öyle. Gömleği ve gevşek kravatı dış görünüme aldırmazlığını olduğu kadar ruhça halkçılığını da gösterir. Seha'nın neden en çok bu resmini sevdiğini şimdi anlıyorum. Seha buydu işte. Birçok güzel meziyetlerin bir toplamı ve bu da yüzünde yansırdı sözlerinden çok önce. Soya çekim, doğuştan yetenekler, babasını ilk yaşlarında yitirmesine karşın onun yokluğunu eşsiz sevecenliğiyle dolduran ince ruhlu anası sayesinde eğitimini yurdun en gözde okullarında yapabilmiş, uzmanlığını Avrupa'da pekiştirmiş olması, kafa ve yürek dengi bir eşle birleşmiş olması da yine Seha Meray fenomenini açıklamaktan uzaktır. Seha Meray'ı Seha Meray yapan yine kendisidir. Küçük yaştan başlayan kendi kendisiyle uğraşma, kişiliğini doğru bildiği bir uzantıda yoğurup şekillendirme çabasıdır. Yukarıdaki şanslar bu oluşmanın dayandığı tabanlar olmuştur. O kadar. Seha Meray bu verilere dayanıp bir Türk insanının kolay kolay erişemeyeceği doruklara sıçramıştır. Sanımca bunca güzel yanı içinde onu en çok belirleyen mükemmel bir bilim adamı ve örnek bir hoca oluşuydu. Beyin kabinesine girmesini çok isteyen arkadaşları olmuştu. Seha Meray buna hiç yanaşmadı. Hocalık diye de bir meslek vardır diye cevap verdi. Hocalığın nasıl olsa elde bir olduğunu, ne uzayıp ne kısaldığını hatırlatanlara ama insanı çok mutlu eden bir hizmet alanıdır diye karşılık verdi. Başka türlü bir yanıt onun inceliğine yaraşmadığı için. Gerçekten de mutlu oluyordu hocalıktan. Aklı fikri yetenekli öğrencilerinde, asistanlarında, doçentlerindeydi. Emekli olup büyük kentlerden kırsal bir bölgeye göç etmeyi zaman zaman kuran eşine, araştırmalarına, yapıtlarına orada da devam edebileceğini ama öğrencileri ve asistanlarından uzak kalmayı gözüne yediremediğini söylüyor, iki seçeneği uzlaştıran çözümler arıyordu. Çok yanlı bir insan. Çalışkanlığı insanı şaşırtacak derecedeydi. Arı gibi, karınca gibi çalışır. Ayrıca üstün zekası sayesinde başkalarının bir ayda yapabileceğini o bir haftada çıkarırdı. Siyaset ve diplomasi kitaplığımızda utanılacak bir gedik olan Lozan Anlaşması zabıtlarını, o ciltlerce yayını onca işinin ortasında dilimize çevirmeyi kendine ödev bilmişti. Onun gibi yakın tarihimize ilişkin devletler arası hukuk sorunlarını ayrı bir coşku ve sevgiyle gün ışığına çıkarıyordu. Tadına doyulmaz nefis denemelerini ise çok daha büyük sayıda aydın izliyor, ondan yararlanıyordu. Seha'nın pek az dostunca bilinen yanlarından biri de sanata olan yakınlığıydı.